Ayrım 22.
Ama daha önce de söylediğimiz gibi milletin hakimleri kanunu sadece söz haline getiren, kanunun kuvvetini ya da şiddetini yumuşatacak durumda olmayan cansız birer varlıktan başka bir şey değillerdir. Şu halde yasama organının başka bir durumda zorunlu bir mahkeme olduğunu söylediğimiz bölümü, bu durumda da zorunlu olarak bir mahkeme haline alır. Kanunu daha az şiddetli bir şekle sokup karar vermek suretiyle, kanunu bizzat kanunun lehinde yumuşatmak da bu üstün organa düşer. Genel hizmetlerde çalışan bazı kişiler milletin haklarını çiğneyebilirler, mevcut hakimlerin cezalandırmak istemeyecekleri ya da cezalandıramayacakları suçları işleyebilirler. Buna rağmen yasama organının genel olarak yargılama yetkisi yoktur. Hele böyle özel bir durumda bu yetkiden tamamıyla yoksun olması gerekir. İlgili taraflardan birini yani milleti temsil eder de ondan. Bundan ötürü de ancak suçlandıran taraf olabilir. Ama kimin karşısında suçlandıracak? Kendisinden aşağı durumda olan, üstelik kendisi gibi halktan olduğu için böyle bu derece büyük bir suçlandırıcının kuvveti tarafından sürüklenecek olan kanunun kurduğu mahkemelerin seviyesine mi inecek? Hayır, inmeyecek. Bunun için de milletin itibarını, kişinin güvenini korumak maksadıyla yasama organının halkı temsil eden bölümü, aynı organın soylulardan müteşekkil bölümü karşısında suçlandıracak. Çünkü bu ikinci organın ne çıkarları bakımından ne de tutkuları bakımından birinciyle bir benzerliği vardır. Bu çeşit bir hükümetin eski cumhuriyetlere olan üstünlüğü buradadır işte. Eski cumhuriyetlerde şöyle bir eksiklik vardı. Halk aynı zamanda hem davacıydı hem de yargıç. Yürütme organı engel olma yetkisi sayesinde yasama organının çalışmalarına katılmalı demiştim. Katılmazsa yürütme organı kendine tanınmış olan haklardan yoksun olur. Bundan başka yasama organı yürütme işine burnunu sokmaya kalkarsa o zaman da yine yürütme organı yıkılır. Hükümdar düzenlemek yetkisini kullanmak suretiyle yasama organının işine karışmak isterse ortada özgürlük diye bir şey kalmaz yine. Bununla beraber kendini savunmak için yasama organının işine katılması gerektiğinden o da tıpkı yürütme organı gibi önlemek yetkisini kullanarak bu organın çalışmalarına katılabilir. Roma'da hükümetin değişmesine sebep olan şey de zaten yürütme yetkisinin bir bölümünü elinde tutan senatoyla öteki bölümünü elinde bulunduran nazırların halk gibi önleme yetkisi olmamasıydı. İşte söz konusu ettiğimiz hükümetin temel yapısı bundan ibarettir. Yasama organı iki bölümden teşekkül ettiği için karşılıklı önleme yetkilerini kullanmak suretiyle bir ötekinin elini kolunu bağlayabilir. Bu iki bölümse yürütme organı tarafından sınırlandırılır. Buna karşılık bu iki bölümde yürütme organını sınırlandırır. Bu üç organın bir rahatlık ya da bir hareketsizlik meydana getirmesi gerekirdi. Ama olayların zorunlu hareketi yüzünden onlar da hareket etmek, ahenkli bir şekilde hareket etmek zorunda kalırlar. Yürütme organı, yasama organının çalışmalarına yalnız önleme yetkisiyle katıldığı için işlerin müzakeresine katılamaz. Hatta tekliflerde bile bulunamaz. Çünkü yasama organının kararlarını reddetmek yetkisi olduğundan beğenmediği kararları her zaman bozmak ya da reddetmek elindedir. Eski cumhuriyetlerin bazılarında milletin tümü birden müzakerelere katıldığından yürütme organının tekliflerde bulunması ve bu teklifleri onunla birlikte müzakere etmesi tabii bir şeydi. Aksi takdirde kararlarda acayip bir karışıklık görülürdü. Yürütme organı milletin rızasını almadan devletin geliriyle giderini düzenlemeye kalksa ortada özgürlük diye bir şey kalmaz yine. Çünkü bunu yapmakla yürütme organı yasama işinin en önemli konusunda yasama organı haline almış olur. Yasama organı da devlet geliriyle giderini düzenlemek maksadıyla bir yıl için değil de birçok yıl için yürürlükte kalacak bir kanun çıkarsa bu organ da yine özgürlüğünü yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Çünkü o zaman yürütme organı artık ona bağlı olmaz. Kişinin elinde de böyle süreli bir yetki oldu mu? Bu yetkiyi kendi kendine vermiş olmasının ya da başkasından almış olmasının hiçbir önemi yoktur. yasama organı yürütme organının buyruğu altına verecek olduğu kara ve deniz kuvvetleri hakkında da aynı şekilde bir yıl için değil de birçok yıllar için bir kanun çıkarırsa durum yine aynı olur. Yürütme organının baskı yapmasına engel olmak için buyruğu altına verilmiş olan orduların Marius zamanına kadar Roma'da olduğu gibi halktan olması, halkla aynı kafada olması gerekir. Bunun böyle olmasını sağlamak için de iki yol vardır. Birincisi, orduya girecek kişilerin Roma'da olduğu gibi davranışları hakkında öteki vatandaşlara hesap verecek kadar üstün seviyede olması ve yalnız bir yıl için askere alınması gerekir. İkincisi, devamlı bir ordu beslenir, askerler de milletin en aşağı sınıfından alınır. İşte o zaman yasama organının istediği anda bu orduyu dağıtabilecek yetkide olması gerekir. Bundan başka askerlerin vatandaşlarla bir arada oturması, aynı kamplarda, kışlalarda ya da müstahkem mevkilerde kalmaması gerekir. Ordu kurulduktan sonra artık yasama organına değil doğrudan doğruya yürütme organına bağlı olmalı. Bu da zaten ordunun göreceği işin özelliği icabıdır. Çünkü ordu bir müzakere organı değil bir yürütme organıdır. İnsanoğlunun kafası korkaklıktan çok cesarete, tedbirden çok işe, öğütten çok kuvvete önem verir. Bundan ötürü ordu da öteden beri senatoyu küçümser, subaylarına saygı gösterir. Gözünde korkak olarak canlandırdığı kişilerden, dolayısıyla kendisine buyuracak yetkide görmediği kişilerden gelen buyruklara kulak asmaz. Bundan ötürü de ordu yalnız yasama organına bağlandı mı, hükümet askeri bir kisveye bürünür. Böyle bir şey olmadı mı bilin ki ortada olağanüstü şartlar vardır. Bunlardan biri ordunun içinde devamlı bir ayrılığın bulunmasıdır. Bir başkası da ordunun her biri kendi eyaletine bağlı birçok kollardan teşekkül etmesidir. Bir üçüncüsü de başlıca şehirlerin kendi kendilerini savunacak kuvvette mükemmel birer müstahkem mevki olması ve içeride asker bulundurmasıdır. Hollanda Venedik'ten çok daha emniyettedir. Baş kaldıran birlikleri su altında bırakabileceği gibi açlıktan da öldürebilir. Birlikler kendilerini besleyebilecek şehirlere yerleştirilmiş değildir. Şu halde bu beslenme işi iğretidir. Ordunun yasama organı tarafından yönetildiği bir ülkede özel şartlar hükümetin askeri bir kisveye bürünmesine engel olsa bile ortaya başka sakıncaların çıkması ihtimali vardır. Şu iki şeyden biri olur. Ya ordu hükümeti yıkar ya da hükümet orduyu zayıf düşürür. Bu zayıf düşme ise korkunç bir nedenin sonucudur. Bizzat hükümet zayıf düşmüş demektir. Tacitus'un Cermenlerin ahlak ve gelenekleri üzerine yazdığı o mükemmel kitabı okursanız İngilizlerin bu siyasi hükümet şeklini onlardan aldığını görürsünüz. Evet, bu güzel sistem ormanlarda yaşayan insanlardan alınmıştır. İnsanla ilgili her şeyin bir sonu vardır. Sözünü ettiğimiz devlet de günün birinde özgürlüğünü yitirip yıkılacak. Roma'da, Lakedemonya'da, Kartaca'da yıkıldı. Yasama organı yürütme organından daha çok bozulduğu gün İngiltere'de yıkılacak. Böyle bir özgürlükten İngilizlerin bugün faydalanıp faydalanmadıklarını incelemek bana düşmez. Ben yalnız kanunları sayesinde bu özgürlüğün orada yerleşmiş olduğunu söylemekle yetineceğim, fazlasını da aramayacağım. Bunları söylerken de öteki hükümet şekillerini kötülemek iddiasında değilim. Böyle aşırı derecede siyasi bir özgürlüğün, ortalama bir özgürlük içinde yaşayanları küçük düşürmesi gerektiğini de söylemek istemiyorum. Böyle bir şeyi ne iddia edebilirim ne de söyleyebilirim. Çünkü ben aşırı derecede bir zekanın bile her zaman arzulanacak bir şey olmadığına, insanların öteden beri aşırı şeylerdense ortalama şeylerden daha çok faydalandıklarına inanırım. Harrington'da Oceana adlı eserinde herhangi bir devletin anayasasının özgürlük konusunda ulaşabileceği en üstün noktayı aramıştı. Dipnot: James Harrington 1611-1677 İngiliz yazarı ve cumhuriyetçisi, hem Cromwell tarafından hem 2. Charles tarafından kendisine eziyet edilmiştir. Oceana adlı eseri o çağın modasına uygun bir ütopyadır. Ama onun bu özgürlüğü hakkında kötü bir kanı edindikten sonra aradığını, Bizans kıyıları gözünün önünde dururken Kalkedonya gibi bir ülkeyi hayal ettiğini de söyleyebiliriz. Dipnot, Kalkedonya tam Bizans'ın karşısındadır. Herodot 3.14. Konu 7. Bildiğimiz saltanat hükümetleri üzerine. Bildiğimiz öteki saltanat idarelerinin doğrudan doğruya amacı, sözünü ettiğimiz saltanat idaresinde olduğu gibi özgürlük değildir. Onların amacı yalnız vatandaşların, devletin ve hükümdarın şan ve şerefidir. Ama bu şan ve şereften öyle bir özgürlük kafası doğar ki, bu devletler bile ötekinde olduğu kadar büyük şeyler meydana getirebilirler. Hatta özgürlük kadar milletin saadetini sağlarlar. Üç organ oralarda sözünü ettiğimiz anayasaya göre bölünmüş ve kaynaşmış değildir. Her devlette bu organlar özel bir şekilde bölünmüştür. Bundan ötürü de her devlet siyasi özgürlüğüne az çok yaklaşmış bulunmaktadır. Yaklaşmayan saltanat idaresi ise istibdat idaresi şeklini almaya mahkumdur. Konu 8. Eskilerin saltanat idaresi üzerine neden açık bir görüşleri yoktu? Eskiler soylular topluluğu üzerine kurulu hükümet şeklini, hele millet temsilcilerinden meydana gelmiş bir yasama organı üzerine kurulu hükümet şeklini hiç bilmezlerdi. Yunanistan'la İtalya'daki cumhuriyetler her birinin kendi hükümeti olan, vatandaşlarını da duvarları içine alan şehirlerden ibaretti. Romalılar cumhuriyetlerin tümünü şöyle bir hamlede yiyip yutmadan önce hemen hiçbir yerde İtalya'da, Galya'da, İspanya'da, Almanya'da kral diye bir şey yoktu. Bütün bunlar ya küçük küçük topluluklardı ya da küçük küçük cumhuriyetler. Afrika bile daha büyük bir cumhuriyete bağlıydı. Anadolu Yunan toplulukları tarafından işgal edilmişti. Hiçbir yerde millet temsilcileri, devlet meclisleri diye bir şey yoktu. Bir kişi tarafından idare edilen bir hükümet şekline rastlamak için İran'a kadar uzanmak gerekti. Bununla beraber federatif cumhuriyetler de yok değildi. Doğru, birçok şehirler bir meclise millet temsilcileri gönderiyorlardı. Ama ben bu örnek üzerine kurulmuş bir saltanat idaresi yoktu diyorum. Bildiğimiz saltanat hükümetlerinin ilk taslağı nasıl ortaya çıktı bakın. Roma İmparatorluğunu istila eden Cermenler herkesin bildiği gibi son derece özgür kişilerdi. Bu konuda Tacitus'un Cermenlerin Ahlak ve Gelenekleri Üzerine adlı kitabını okumak yeter. İstilacılar bütün ülkeye yayıldılar, şehirlerden çok dağlarda, ormanlarda otururlardı. Cermanya'da oturdukları zaman bütün milleti toplamak mümkündü. İstila ettikleri ülkelere yayılınca toplanamaz oldular. Ama istiladan önce olduğu gibi yine milletin toplanıp memleket işlerini görüşmesi gerekti. Bu işi temsilciler göndermek suretiyle yapmaya başladılar. Bugün bizdeki gotik idare tarzının başlangıcı budur işte. Önceleri soylular idaresiyle saltanat idaresinin bir karmasıydı bu idare şekli. Yalnız bir sakıncası vardı ki o da milletin aşağı tabakasının köle durumunda olmasıydı. Daha iyi olmaya müsteit, iyi bir hükümet şekliydi bu. Gerçekten de çok geçmeden köleleri özgürlüklerine kavuşturan fermanların yağmaya başladığı görüldü. Arkasından da halkın medeni özgürlüğü, soylu sınıfıyla papazlar sınıfının ayrıcalıkları, kralların yetkileri birbiriyle öylesine bağdaştı ki, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kurulan bu hükümet şekli kadar mutedil, bunun kadar yumuşak bir hükümet şeklinin bir daha yeryüzünde kurulduğunu sanmıyorum. Doğrusu ya şaşılacak şey, insanların tasarlayabileceği en iyi hükümet şeklinin, istilacı bir topluluğun bozulmaya yüz tutmuş idare şeklinden doğmuş olması. Konu 9. Aristo'nun görüşü. Saltanat idaresinden söz açtığı zaman Aristo'nun gevelediği açıkça görülür. Dipnot, Politika adlı kitabı, Kitap 3, Bölüm 14. Ona göre saltanat idaresi 5 çeşit olur. Onun bu sınıflandırması anayasanın şekline göre değil, hükümdarın meziyetleri ya da kusurları gibi gelip geçici şeylere ya da tiranlığın zorla ele geçirilmesi, tiranlığın babadan oğula geçişi gibi tüm yabancı şeylere göredir. Aristo, İran İmparatorluğunu da Lakedemonya Krallığını da saltanat hükümetleri sırasına kor. Ama bunlardan birinin istibdat idaresi, ötekinin de cumhuriyet idaresi olduğunu bilmeyen yoktur. Bir kişinin idaresi altında bulunan bir ülkede yetkilerin üçe bölündüğünü bilmeyen eskilerin saltanat idaresi üzerine tam bir kanı edinmeleri olanaksızdı. Konu 10. Öteki politikacıların görüş tarzı. Tek kişi tarafından idare edilen bir devleti daha yumuşak bir şekle sokmak için Epir kralı Aribas yalnız cumhuriyet idaresini kafasında canlandırabildi. Dipnot: bununla beraber Aribas tahtından inmemiştir. Oğlu da yerine geçmiştir. Montesquieu burada respublika kelimesinin çift anlamından ötürü yanılmışa benziyor. Respublika kelimesinden gelen republik, Fransızca'da hem devlet hem de cumhuriyet anlamına gelir. Aynı yetkiyi nasıl sınırlandıracaklarını bilemeyen Moloslar iki kral seçtiler. Dipnot: Epir'de oturan bir topluluk. Hükümet merkezi Ambrakia'ydı. Köpekleri çok meşhurdu. Bunu yapmakla da hükümdardan çok devleti zayıf düşürdüler. Birbirine rakip olacak iki hükümdar istiyorlardı. Birbirine düşman iki insan çıktı karşılarına. İki kral ancak Lakedemonya'da hoş görülebilirdi. Onlar anayasanın kendisi değil bir bölümüydüler de ondan. Konu 11. Yunanlıların kahramanlık çağlarındaki kralları üzerine. Yunanlıların kahramanlık çağlarında pek öyle uzun sürmeyen bir çeşit saltanat hükümeti kuruldu. Halk için sanat icat edenler, insanlar için savaşanlar, dağınık insan topluluklarını bir araya getirenler ya da onlara toprak verenler, yine onlar için krallık kuruyorlar ve bu krallığı çocuklarına bırakıyorlardı. Bunlar aynı zamanda hem kral hem din adamı hem de hakimdiler. Aristo'nun sözünü ettiği beş saltanat idaresi şeklinden biriydi bu. Saltanat anayasası fikrini uyandıracak tek şekilde buydu zaten. Ama bu anayasanın planı bugünkü saltanat idarelerinin anayasasına aykırı bir plandı. Üç yetki öyle bölünmüştü ki yasama yetkisi halka, yürütme yetkisiyle yargı yetkisi krala verilmişti. Bizim bildiğimiz saltanat idarelerinde ise yürütme yetkisiyle yasama yetkisi, daha doğrusu yasama yetkisinin bir bölümü hükümdara verilmiştir ama yargı yetkisi ona verilmemiştir. Kahramanlık çağlarındaki kralların idaresinde bu üç yetki çok kötü bir şekilde bölünmüştü. Bu saltanat idarelerinin uzun ömürlü olmasına zaten olanak yoktu. Çünkü millet yasama yetkisini ele geçirdi mi, her yerde olduğu gibi buralarda da en ufak bir kapris yüzünden krallığı yok edebilirdi. Elinde yasama yetkisini bulunduran özgür bir millette, zaten iğrenç olan şeylerin büsbütün iğrenç bir hal aldığı bir şehirde kapalı yaşayan bir millete, yasama organının meydana getirebileceği şaheser, yargı yetkisini en uygun yere yerleştirmektir. Ama yargı yetkisini, aynı zamanda yürütme yetkisini elinde bulunduran organa vermek kadar kötü bir şey olamaz. Çünkü böyle bir şey olduğu andan itibaren hükümdar korkunç bir hal alır. Bununla beraber yasama yetkisi elinde olmadığı için onu elinde bulundurana karşı kendini savunması da olanaksız olur. Hükümdarın yetkisi fazladır ama yeter değildir. Hükümdarın gerçek görevinin yargılamak değil, yargılayacak olanları seçmek olduğunu henüz anlamamışlardı. Buna ters bir siyaset, tek kişinin idaresini dayanılması olanaksız bir hale getirdi. Bütün bu krallar ülkelerinden kovuldular. Yunanlılar tek kişinin idaresi zamanında üç yetkinin gerçek bölünüş tarzını düşünemediler. Birçok kişinin idaresi zamanında ancak bu tarzı akıl edebildiler. Bu çeşit anayasaya da politeia adını verdiler. Dipnot: bir şehrin idaresi demektir. Konu 12. Roma krallarının idaresiyle ve üç yetkinin bu ülkede ne şekilde bölündüğü üzerine düşünceler. Roma krallarının idare şekliyle Yunanlıların kahramanlık çağındaki krallarının idare şekli arasında bir ilgi vardı. O da ötekiler gibi genel kusurları yüzünden düştü. Bununla beraber özel yapısı bakımından olduğu kadar kendi iç yapısı bakımından da iyi bir idare şekli sayılırdı. Bu hükümet şeklini iyice tanıtabilmek için ilk beş kralın idaresiyle Servius Tullius'un idaresinden, Tarquin'in idaresinden ayrı ayrı söz açacağım. Krallar seçilebilirdi. İlk beş kral zamanında seçimde en büyük iştirak payı Senato'nundu. Kralın ölümünden sonra Senato, kurulu hükümet şeklinin devam ettirilip ettirilmeyeceğini incelerdi. Devam ettirileceğine karar verdi mi, kendi içinden birine yeni kralı seçmek yetkisini verirdi. Senato'nun bu seçimi tasvip, milletin teyit etmesi, kâhinlerin de ülkeye uğur getireceğine teminat vermesi gerekti. Bu şartlardan bir tanesi eksik oldu mu yeni bir seçime gidilirdi. Devletin yapısı aynı zamanda hem saltanat idaresini, hem soylular idaresini, hem de halk idaresini içine alırdı. Bu usul ilk zamanlarda öyle ahenkli bir şekilde yürütüldü ki, ülkede kıskançlık diye, kavga gürültü diye bir şey görülmedi. Kral orduları yönetir, dini törenlere başkanlık ederdi. Hukuk ve ceza davalarını yargılamak yetkisi vardı. Senatoyu toplantıya çağırır, halkı toplar, bazı işleri ona bırakır, öteki işleri de Senato ile birlikte düzenlerdi. Senato'nun yetkisi büyüktü. Krallar yargılamak için çoğu zaman yanlarına senatörlerden birkaçını alırlardı. Hiçbir şeyi Senato'da müzakere etmeden halkın kararını arz etmezlerdi. Halkın devlet memurlarını seçmek, yeni kanunların çıkarılmasına razı olmak, kral izin verirse savaş açmak ya da barış yapmak hakkıydı. Yargılama yetkisi yoktu. Tullius Hostilius, Horatius'u yargılama işini halka bıraktığı zaman özel nedenlerle böyle davrandığını Halikarnaslı Deniz'in kitabından öğreniyoruz. Bu hükümet şekli Servius Tullius zamanında değişti. Onun seçimine Senato karışmadı, kendini bizzat halka seçtirdi. Hukuk davalarını bırakıp yalnız ceza davalarını yargılamaya başladı. Bütün davaları doğrudan doğruya halkın kararına bıraktı. Halktan alınan vergileri azalttı, bütün yükü aşağı yukarı yalnız patrisyenlerin sırtına yükledi. Böylece bir yandan kralla Senato'nun yetkilerini zayıflatırken, öte yandan da halkın yetkilerini arttırmış oldu. Tarquin krallığa ne Senato tarafından ne de halk tarafından getirildi. Servius Tullius'u bir gasıp, kendisini ise mirasçı olarak gördüğü için çıkıp krallık tahtına oturdu. Senatörlerin çoğunu öldürttü, geri kalanların hiçbirine akıl danışmadığı gibi yargılarına da hiçbirini çağırmadı. Yetkisi her gün biraz daha arttı. Ama bu yetkide zaten iğrenç olan taraf büsbütün iğrenç bir hal aldı. Halka danışmadan kanunlar çıkardı, hatta halkın aleyhinde bile kanunlar çıkardı. Üç yetkiyi kişiliğinde birleştirebilirdi de. Ama bir an geldi ki halk yasama yetkisinin kendinde olduğunu hatırladı. Tarquin de ortadan yok oldu.